Ayrım 34. Şairin romanı Murat Anmungan, sayfa 373. Kırmızı Kent. Kentin orta meydanında uzun, kalın gövdesi dalsız bir biçimde göğe yükselirken, birdenbire tepede çok dağlı bir şemsiye gibi açılıp eteğinde geniş bir gölgelik alan yaratan dev bir ejder ağacı duruyor. Pep Komok, Jamie'nin yolda sözünü ettiği bu ağacın düşlediğinden de büyük olduğunu görerek şaşırıyor. Oysa bu kadar büyük ağaçların ancak masallarda olabileceğini düşünürdü. Ama şimdi asıl şaşırdığı, bütün evleri, sokakları, yapılarıyla kentin boydan boya kırmızı boyanmış olmasıydı. Jamie bundan hiç söz etmemişti gelirken. Belli ki Pep Komok bu manzaraya hazırlıksız yakalanmasını amaçlamış, gördüğünde yüzünün alacağı şaşkınlık hali eğlenme fırsatını kaçırmak istememişti. Yılın belli bir mevsiminde ejderin gözünü aydınlatmak dedikleri ışıklı törenler, oyunsu ayinlerle boydan boya kırmızıya boyanan kent, bu nedenle bütün Anakara'da Kırmızı Kent diye anılıyor, adeta unutulmuş olan gerçek adı artık pek kullanılmıyordu. Otacılarıyla, şifacılarıyla, bol baharatlı sıcak şaraplarıyla ünlüydü. Yumuşak başlı uyumlu insanlardan oluşan halkı, ortaklaşmacı, paylaşımcı, çok renkli, bir o kadar da dingin bir yaşam sürüyor burada. Kan rengi olan ejder ağacının öz suyunun birçok yararı olduğu söylenirdi. Ağacın aşılanma zamanı saldığı bu öz suyunu deri keselerde toplayan şifacılar, otacılar, büyücüler işlemlerinde, bakılarında, sağaltımda kullanırlardı. Şimdi içinde bulundukları mevsim ejder ağacının kut mevsimiydi ve ona bir saygı belirtisi olarak bütün kent tepeden tırnağa kırmızıya boyanmıştı. Aynı zamanda her yer sıcak şarap tütüyor, tarçın ve karanfil kokuyordu. Çok eskiden bu bölgede ahalisinin görme ve işitme konusunda özel güçleri olduğuna inanılan kır kabileleri yaşarmış. Uzak kırların birinde başıboş dolanırken bir gün tepelerinde ansızın bitiveren kırmızı bir bulutun yol göstericiliğinde buraya kadar gelip o bulutun tam üzerine durup işaret ettiği bu ejder ağacının çevresine kurmuşlar ilk evlerini. Kentin kuruluş efsaneleri böyle söyler. Bir diğer inanışa göre ise atalarının ejder ağacının gövdesinden çıkarak yer küreye gelmiş oldukları, başlangıçtan beri var oldukları söylenir. Adalet ağacı da denilmiş bu ağaca uzun süre. Eskiden kent mahkemesi bu ağacın altında kurulur, adalet bu ağacın altında dağıtılırmış. Ağaçların yalnızca toprağın değil, hayatın da adaletin temsil ettiğine inanılan zamanlarmış. Kırmızı kente geldiklerinden beri evlerden, kentlerden, hayatlardan konuşuyor Jamie. Bunca yıllık meslek hayatında geliştirdiği dikkatlerin beslediği bir sezgiyle daha bir evin eşiğine varmadan orada yaşayanlar hakkında fikir edinme becerisinin öneminden söz ediyor. Örneğin herhangi bir kentte dışarıdan görülen sütunların düz budaksız keresteyle çakılmış olması ev sahiplerinin maddi olanakların iyi olduğunun işaretiymiş. Dışarıda aynı malzemeyi kullandıkları halde gözle görülmeyen yerlerinde budaklı, yamru yumru kereste kullanılmışsa bu onların orta hali olduğunu gösterirmiş. Kırmızı kentte ise bütün bu bilgiler geçersizmiş çünkü burada zengin ya da yoksul yokmuş. Herkes arasında dengeli bir eşitlik sağlanmış. Bu kentte herkes çalışır, mutlaka bir şeyler üretir, her şeyini diğerleriyle paylaşır, herkes aynı oranda tembellik edip aynı oranda sorumluluk alır, hiç kimse herhangi bir şeyin yoksulluğunu eksikliğini çekmezmiş. Pep Komok, fazla konuşmaktan hoşlanmayan Jamie'nin yol boyu zaman zaman böyle konuşma nöbetlerine tutulmasına alışmıştı. Bir zaman durgun bekleyip sonra köpüre köpüre suyunu boşaltan bir havuz gibiydi onun zihni. Yaptığı bu benzetmeyi pek şairane buluyor Pep Komok. Bu çeşit şiirsel buluşları nedeniyle kendisini sürekli tebrik ettiği böyle küçük zafer anlarının ardından ruhunda kendisini ortaya vuramayan mahcup ve gizli bir şairin yaşadığını düşünüp için için keyiflenmiyor değil doğrusu. Her söylendiği gibi ne de olsa yer kürede herkes aslında şair olmak ister, bunun hayaliyle büyür, sonra günün birinde şiirin yüzüne gülmediğini kabullenip kaderine küserek başka bir şey olmak zorunda kalırdı. Ne zaman kendinden hoşnut olsa şimdi olduğu gibi karnı acıkırdı Pep Komok'un. Hoş Pep Komok'un karnının acıkması için herhangi bir nedene ihtiyacı yoktu. Kırmızı kente girdiklerinden beri Jamie'nin derdi bir an önce Pep Komok'u başından savarak Wyla'yı bulmaktı aslında. Önce kente gelmiş olduklarını görevlere bildirip gereken işlemleri yapmak için merkezdeki güvenlik evine uğruyorlar. Binanın genel görünüşü lekensini daha bahçe kapısından başlayarak kentin bu şenlikli havasına kaptırdığı, hatta şu haliyle yetişkinlerden çok çocukların eğlendiği şaka evlerinden birini andırdığı rahatlıkla söylenebilirdi. Pepkomok'un burayı görür görmez böyle bir yerde çalışmanın çok eğlenceli olacağını söylemesi Jamie'nin yorumunu kendi gözünde haklı çıkarıyordu. O da Pepkomok'u ilk gördüğünde Dimond'un eli süpürgeli hasat oyuncularına benzetmemiş miydi? Saat fışkıran kırmızı yanakları, kemer tutmayan koca göbeği, kısacası her haliyle şaka evini andıran bu güvenlik evine pek yakışacaktı. Wailea'nın değişen evinin adresini Lelalu da bilmiyordu. Jamie onun öncelikle evini görmek isterdi aslında. Bugüne değin hiçbir yeri yurt tutamamış, olmasından gelen bir alışkanlıkla mıdır, yoksa işi nedeniyle geliştirmiş olduğu özel dikkatten midir bilinmez, Jamie insanların yaşadıkları yerle fazlasıyla ilgiliydi. Ona göre bir insanı tanımaya çalışmanın en iyi yolu o kişinin yaşadığı mekanı görmekti. Herhangi bir vakada ilk yaptığı şey bir bahane bulup kuşkulanılan kişilerin yaşadıkları mekanı gezmek olurdu. Lelalu'nun sevgilisi olma onuruna erişmiş, belli ki bir zamanlar tutkulu bir aşk yaşadığı kişinin nasıl biri olduğunu, en azından şu amansız şair cinayetlerini işleyen katilin kim olduğu kadar merak ediyordu. Aralarında ayaküstü hemen bir iş bölümü yaptılar. Pepkomok, Jink'in sözünü ettiği eski bir rüya terbiyecisi olan ve kırmızı kentin dış mahallelerinin birinde metruk bir evde yıllardır inzivaya çekildiği söylenen Kehora'nın izni bulmaya çalışırken Jamie de Wailea'yı arayacaktı. Ama Pepkomok öncelikle karnını doyurmalıydı. Lelalu mektubunda Wailea'nın zaman daha çok kentin yaşam ortaklaşma evinde geçirdiğini, günün belli zamanlarında orada olabileceğini, en azından orada bulunan birilerinin bilgi alabileceğini yazmıştı. Yaşam ortaklaşma evinde aynı anadan babadan olmadıkları halde birbirlerine kardeş diye seslenen ve birbirlerini gerçekten kardeş gibi hisseden çocuklar barınırdı daha çok. Burada beslenmeleri, barınmaları, eğitimleri, ortak ana, ortak baba denilen eğitmenler, gözetmenler tarafından sağlanırdı. Burada büyüyenler için bir ortak değer olan ocak kardeşliği, yoğun bir dayanışma ve yardımlaşma duygusu içinde birbirlerine destek olmaları, birlikte oynayıp birlikte öğrenerek büyümeleri, ortak değerlerle serpilip erkinleşmeleri demekti. Burada bulunanların tümü öksüz, kimsesiz ya da terk edilmiş çocuklar değildi. Tersine ana babalarıyla buraya gelip onları da başka çocuklarla paylaşan, kendileri de aynı biçimde başka ana babaların sevgi ve şefkatiyle sarmalanan çocukların sayısı hiç de az değildi. Ana babaların kim olduğunu bilmenin pek de önemli olmadığı ocaklarda bir arada paylaşmacı değerlerle kardeşçe büyüyorlardı. Doğrusu Jamie'nin Lelalu'nun sevgilisi olan bir kişinin böyle bir yerde nasıl bir işte kendisini görevlendirmiş olduğunu merak etmiyor değildi. Yaşam ortaklaşma evinin giriş kapısındaki görevli, Wailea'nın şu anda arka bahçede çalıştığını, gülleri budayıp çimleri biçtiğini söylediğini daha da şaşırdı Jamie. Binanın hemen yanındaki tıpkı bir kamere gibi ince çıtalar ve sarmaşıklarla örülmüş üzeri kemerli dar geçitten geçerek çıkılıyordu arka bahçeye. Ona yolu gösteren görevli, yol boyunca sarkan sarmaşıkları mine çiçeklerin eliyle itileyip iki adım önünden yürüyordu Jamie'nin. Böyle dar bir geçitten sonra çıkılan geniş çim tarlalarıyla bölünmüş bahçenin göz alıcı büyüklüğü şaşırtıcıydı. Az ileride arkasında yalnızca bir çift çizmenin görüldüğü gül ağacına doğru seslendi görevli. "Valla bir konuğun var." Ağacın ince dalları üzerindeki katmerli iri güller şöyle bir dalgalandı. Önce ardından "Buradayım" diye eline koca bir bahçe makasıyla sert kadifeden giysiler içinde Wailea çıktı ortaya. Jamie'nin ilk andaki şaşkınlığını üzerinden atmakta hayli zorlandı. Ense hizasında kesilmiş kısa saçları, anda yüzünün ortasına düşen ve elinin alışkın bir hareketiyle arada bir arkaya attığı gümüş rengi perçemiyle karşısında duran alımlı çekici bir kadındı. Jamie'nin ona doğru yürürken yüzündeki ifadenin biraz olsun toparlanabilmiş olmasını umdu. Lelalu'nun adını duyunca Wailea uyuşmuş parmaklarını çözmek istercesine elindeki bahçe makasının sert sayını itip birkaç kez açıp kapıyor. Az sonra uyku evindeki çocukları uyandırıp onları ikindiye hazırlaması gerektiğini ama Jamie'nin gün batımından önce inci çayı saatinde evinde ağırlamaktan onur duyacağını nazik bir dille belirtiyor. Jamie'nin kafasını toplaması, her şeyinden düşünüp tartması için kendisine zaman tanıyan bu moladan memnun kaldı. Hızlı adımlarla geri döndüğü geçitte yüzüne düşen sarmaşıkları elinin tersiyle silkeleyerek kendinden uzaklaştırırken tam olarak ne düşünmesi, ne hissetmesi gerektiğini bilemiyordu. Nedense içinde Leleluyu sonsuza dek kaybetmiş olduğuna dair bir sızı vardı. Kalan zamanını güvenlik evindeki kent raporlarına, konuyla ilgili eski dosyalara, belgelere bakmakla, yol boyu derlediği notlarını yeniden okuyup düzenlemekle geçirdi. Kohara'nın hala yaşar olup Pepkamok'un da onu bulmuş olmasını diledi. Kentin biraz dışında ana yolun tepeye tırmanmaya başladığı yerdeki son evlerden biri olmalıydı Vaila'nın evi. Öyle tarif etmişti. Buradaki evler kent merkezindeki evler gibi tamamen kırmızıya boyanmamış, ejder ağacını kutladıklarını ön cephelerine bir takım kırmızı simgeler, işaretlerle belirtmekle yetinmişlerdi. İnsan eliyle düzenlenmiş gibi görünmeyip daha çok yabani bir yeşillik duygusu veren geniş bahçelerin yanından geçerek düzgün bir meyille yükselen, azıcık soluk gören bir yokuştan çıkılıyordu Vaila'nın evine. Bahçe çitlerinin üstüne tünemiş uzun gagalarıyla kanatlarına çeki düzen veren leylek kırması soyamana kuşları bir an için başlarını gömdükleri kanatlarından kaldırıp en sevimli halleriyle Jamie'ına baktılar. Jamie da selamlaşır gibi gülümsedi onlara. Bütün bunlar kendisini eğlenceli bir akşamın beklediğinin işareti sayılabilir miydi? Yokuşun sonundaki evi buldu. Taşları dilsiz görünen evlerden değildi. Doğrudan hikayesini anlatmasa da kendi hakkında hayaller kurduruyordu. İki yanında oya ağacı, yol hatmiler sıralı, kuvarsit çakıl taşlara döşenmiş bir yol, bahçe kapısını evin girişine bağlıyordu. Kısa kesilmiş çimlerin, düzgün kesimli çiçek tarhlarının ve iri güllerin huzur duygusu uyandırdığı bu bakımlı bahçenin özenli bir el tarafından yaratılmış olduğu belliydi. Bahçesinin bir köşesinde doğal renkli yumuşak damarlı sert kalın tahtadan bir yükseltinin üzerinde dürülü duran hasır kilim, kenevir liflerinden örülmüş düğümlü tırmanma ipleri, yumuşak deriden yapılma birkaç ince minder ve ağırlık taşları gibi nesneler burada en azından sabahları güneşe karşı beden alıştırmalarının yapıldığına işaret ediyordu. Çevresi renkli renksiz, sünger taşlarıyla örülmüş havuzda yüzen, sazan balıklarını seyreden 3-5 afacan kedi o bahçeye girdiği anda sağa sola kaçıştılar. Ev sahibine birinin geldiğini haber veren çakıl taşlarındaki adımlarının sesini dinleyerek bahçe yolunu geçen Jamie'ın tam kararlaştırdıkları gibi gün batımından önceki inci çayı vaktinde Vaila'nın kapısına varmış oldu. Görünüşe bakılırsa ev epey eski bir yapı olmakla birlikte iyice elden geçirilmiş, üzerine rende attığı reçine pıhtıları görünen kapı en azından evin doğramalarının yakınlarda yenilenmiş olduğuna işaret ediyor. Onun çalmasına gerek kalmadan kapıyı açan Vaila sade, gösterişsiz bir giysi içinde karşılıyor konunu. Zarafetini taşımak için bir giysinin yardımına gereksinim yokmuş gibi ayakları yere her şeyden azade basan sağlam adımlı kadınlardan olduğu belli. Bazı kadınların yaş aldıkça gizemleri yıpranır. İfadeleri aynı kalsa da gizemleri uçup gitmiştir. Bütün hayatları bunun geride bırakmış olduğu boşluğun içinde kaybolmuştur sanki. Oysa Vaila öyle değildi. Artık genç olmadığını söyleyen yüzünün belirgin hatlarına karşın bakışında, duruşunda, gülümseyişinde gençliğini sürdürmeyi başarmış bir gizem hala varlığını koruyordu. Bu çekici özelliğin birçok güzellik çeşidinden daha güçlü olduğunu düşünen Jamie'ın birden neden hep dokunamadığı kadınları sevdiğini soruyor kendine. Sanki dokunabildiği kadınlarla sadece yatıyor ama dokunamadıklarına bir tür gönül bağıyla bağlanıyordu. Hiçbir şeyin süsüne fazlasına kaçmadan göz dinlendiren renklerde seçilmiş çok az eşyayla yalın bir zevkle döşenmişti evin içi. Ev sahipliğinde misafir tavlamaya çalışan bir gösterişçilik değil, ruhunun cömertliğini paylaşan bir kendindenlik göze çarpıyordu. Ayin sungusu olarak her zaman evinde Donea şarabı bulundurmayı akıl eden ince düşünceli insanlardan biri olmalıydı Vaila. Dediğine göre Jamie'ın adını taşıyıcı çocuk cinayetlerini çözüme kavuşturup Kırmızı Kent'ten kaçırılan 3 çocuk sağ salim geri getirildiğini duymuş ilk kez Vaila ve bir daha hiç unutmamış. Bu davetin nedenlerinden birinde bu olduğunu ima eden Vaila bir yandan Jamie'ınla konuşmayı sürdürürken taşlanmış ketenden buz mavisi renginde kalınca bir masa örtüsü yayıyor sofraya. ıtır kokulu sungu mumlarını yerleştiriyor. Zarafetine hiçbir şey yitirmeden kesin, kararlı, hızlı devinimlerle mutfak ile bahçeye açılan çay odası tarafına gidip gelerek konuda bütün kuralların titizlikle yerine getirdiği inci çayım masası hazırlıyor. O gidip geldikçe kumaşın gizli ışığıyla aydınlanan bedeni, diri kıvrımlarını belli ediyor. Onu izlerken bir yandan Lelalü aralarındaki benzerlikleri bulmaya çalışıyor Jamin. Ama onları sevgili yapan temel bir ortaklık aramaktan çok, doğaları gereği zaten birbirlerine benzemeleri gerektiği düşünülen iki kız kardeşi karşılaştırır gibi yapıyor bunu. Yaklaşımındaki kabalığın farkında ama kadın arasındaki aşkı anlamaktan her zaman çok uzak olmuş ve bu konuyu hiç bu kadar yakınında, burnunun ucunda hissetmemişti. Çocukların ikindi hazırlığı uzun sürdüğü için ocaktaki işleri tamamlayıp erken çıkamadığından, masayı önceden hazırlayamadığından yakınıyor Vala. Onun bütün dikkatini hazırlamakta olduğu masaya vermesini fırsat bilen Jamin, zaman zaman pervasızlığa varan apaçık bakışlarla inceliyor Vala'yı. Onda bir an alımlı bir kadını, hemen sonrasındaysa bir erkeği görür gibi oluyor. Jamin'a göre yetişkin bir erkekten çok bir yeni yetmeydi Vala'nın bedeninde saklanan. Kadınlığıyla arzu, erkekliğiyle şefkat uyandırıyor olmalıydı. Lelalü bunları sevmiş olabilir miydi Vala'da? Kıskançlığın keskinleştirdiği bakışlarda şimdi bunu anlamaya çalışıyordu. Boynundaki ince zincirli kolyede her insana yıldızından kısmet düşüren düş taşı asılı olduğuna göre Vala, yüreğini kaderin hediyelerini açık tutan, yaşamdan kolay ümit kesmeyen biri olmalıydı. Gün batımı bütün huzuruyla inerken bahçeye açılan sekide özenle hazırlanmış inci çayı masasındaki yerlerini aldılar. Konuğuna Ceneda porseleni tabaklarını çıkarmıştı Vala. Jamin buz beyazı tabağının kenarında kendisi için dürülmüş bekleyen kum rengi ham ipekten örtüyü önüne açtı. İnci çayının tütsüsü, sungu mumların ıtırtı kokusu, sönmekte olan göğün rengi, bahçenin görünüşü, akşamüstünün huzuru daha şimdiden kıymetli bir hatıra güzelliği kazanmıştı. Yumuşak eğimli ışığın onu yakaladığı açıda Vala'nın varlığı adeta başkalaşmış görünüyor. Gülümserken bakışları kısılıyor, yüzü opak bir tülle örtülmüş gibi oluyor. Jamin birden Lelalü'nün şiirlerinden birinde Betim'i hatırlıyor. Kirpikte kırılan sular gibi ince bakıştı, diyordu galiba. Jamin burnu bu bahçeye çok yakışacağını düşündüğü Cevaliana menekşelerin kokusunu arar gibi dönüp etrafa göz gösteriyor. Küçük yudumlarla çaylarını içiyor. Zamanı sindirerek günün bu huzurlu saatinin tadını çıkarıyorlar. Arada bir günün sönmekte olduğunu söyleyen bir kuşun sesi duyuluyor uzaktan. Bahçedeki havuzun kenarında yıkanan renkli kuşların cıvıltılarına dalıyorlar bir süre. Havuza akan su, suyun içindeki olası zararlı maddeleri emip temizlediğine inanılan sünger taşı da döşeli bir arktan geliyor. Kollarını kavuşturup bahçesini ölçülü bir gururla seyreden Vaila'nın yüzünde yaptıklarıyla doğaya borcunu ödediğine, hayatı çoğalttığına inanan, bunun için terlemesini bilen çalışkan insanlara özgü hak edilmiş bir huzurun sükunu yaşıyor. Jamin Vaila'ya baktıkça onun bir Maurute olduğunu düşünüyor. Yıllardır aralarında yaşadığı Ajneralı kadınlar adını doğada en dayanıklı taşlardan biri olan yeşimden alan Maurute nitelemesini ruhu hem dayanıklı hem zarif olan kadınlar için kullanır. Vale özellikle gençlik yıllarında eski zaman gezginleri gibi çok avarelik ettiğini, anakarada birçok yer gezip dolaştıktan yeniden buraya dönüp kadınların toplum yaşamında çok daha etkin olduğu, hayatın düzenlemesinde erkeklere eşit biçimde yer aldığı, kırmızı kentte yaşamaya karar verdiğini anlatıyor. Kadın ya da erkek olmanın başlı başına bir değer taşıyor olmaması, anakaranın birçok başka yerinde insanların tanımadığı bir özgürlük çeşididir diyor. Burada yalnızca var olmanın keyfini sürüyoruz. Bir süre sonra Vaila'nın yüzünün çabuk değişen hallerine alışıyor Jamin. Örneğin hiç beklenmedik bir anda dalgınlaşıp bulunduğu yerde hızla uzaklaştığı oluyor. Yüzüne hüzünlü bir güç katan bu dalgınlık sanki içinde yaşadığı ana özgü değil de yıllar yılı birikmiş bakışlardan edinilmiş. Bu arada laf arasında pençemin gümüşün boya olmayıp saçının o tutamının erken yaşta beyazlaması sonucu doğan ona bir armağanı olduğunu öğreniyor Jamin. Doğa sizi çok kayırmış diyor. Vala kendisini ansızın gençleştiren bir mahcubiyetle gülümsüyor. Kağıt incelikli küçük porselen fincanlar içinde inci çaylarını yudumlayıp zencefilli ballı çörekler, tarçınlı kurabiyeler, Cemal'ın çok sevdiği cereseh otu ve susamla kızartılmış çavdar çubukla atıştırırken bir yandan da içinde olan bitenleri anlamaya, bir anda değişen olayları kafasında bir yere oturtmaya çalışıyor Cemal. Delilu'ya karşı beslediği karmaşık duyguların yavaş yavaş Wiley'e yönelmiş olmasından kuşku duymaya başlıyor. Bir ara kendisinde yaşam ortaklaşma evinde bir ocakta büyüdüğünü söyleyen Wiley'a adeta bununla ilgiliymiş gibi yüzündeki hüzünden söz etme gereği duyuyor. Wiley hiç üstüne alınmamış bir gülümsemeyle ocaklarda büyüyen çocuklar hüzünlü olmaz diyor. Benim hüznüm sonradan edinilmiş bir hüzün. Wiley'nin da en az Delalu kadar sezgileri güçlü, hazır cevap, zeki ve dişli bir kadın olduğunu düşünüyor. Onların uzun kış geceleri baş başayken neler konuşabileceklerini hayal ederken birden kendisini dışarıda bırakılmış, reddedilmiş hissediyor. İçini Wiley'i gördüğü andan itibaren bastırmaya çalıştığı köklü bir kıskançlık duygusu kaplıyor yeniden. Hakkı olmadığını bildiği ama engelleyemediği bu kıskançlık belli ki evcilleştirilene kadar daha bir süre yabani bir hayvan gibi gezip dolaşmaya devam edecek içinde. Hüzün demişken diyor Wiley, biliyor musunuz mutlu anlarımız için hissettiğimiz hüznü adlandıran ayrı bir sözcük vardır ata dilimizde. Sesi kendiliğinden bulutlanıyor. Yazık ki başka bir dile çevirirken ikisi de hüzün diye çevrilir. Böylelikle hüzünlerimizin farkı kaybolur yabancı kalplerde. Lelelu'nun sizi niye bu kadar sevmiş olduğunu yavaş yavaş anlamaya başlıyorum diyor Jamon. Bir iltifattan çok iştenlikle yapılmış bir saptamayı dile getirir gibi söylüyor bunu. Ben de onu çok sevdim. Bir an durup sözün arkasını getireceğini bekliyor Jamon. Daha çok bir soruyu andıran tonda ekliyor. Ama bir arada değilsiniz. Bazı insanlar niye ayrıldıklarını bilmeden ayrılırlar diyor Wiley. Biraz daha dikkatli bakarsa ardındakileri de görebilirmiş gibi gerideki duvara bakıyor. Bir beraberliği sürdürebilmek için aşktan fazlası gerekir. Hem alınmayın ama kadın arasındaki aşkta bir erkeğin hiçbir zaman anlayamayacağı şeyler vardır. Sonra bir an durup söylediğini biraz açıklaması gerekiyormuş gibi en azından erkekliğinden vazgeçmeyen bir erkeğin anlayamayacağı diyelim diyor. Jamie'nin bu çeşit diyalogları geliştirmekte usta olmadığını bildiği için gülümsemekle yetiniyor. Wiley'nin içine kapandığını görünce onun konu değiştirmesine fırsat vermeden gene de insan sevdiğiyle birlikte olmak ister ama değil mi diye ekliyor. Lalulu bana bir kolye yapmaya başlamıştı. Güvercinin kaybolan kolyesi mi? Demek biliyorsunuz. Sizin hikayeniz değil, kolyeyi biliyorum. O halde o kolyenin ne güçlüklerle yapıldığını da öğrenmiş olmalısınız. Lalulu kolyeyi tamamladıktan hemen sonra koptu kolye. Sanki biz ayrılmadık da kolyenin taneleri dağıldı. Ayrılıkta tane tane birikir. Şunu söylemeliyim ki biz Lalulu'yla sizin ilişkinizi hiç konuşmadık. Hatta mektubu gelene kadar varlığınızdan bile haberdar değildim. Tahmin etmiştim. Lalulu saklamayı sever. Hatta bazen kendisinden bile. İlk kez sesine belli belirsiz bir kırgınlık gelmişti Wiley'nin. Araya giren, görüşmediğiniz zaman da demek ki sizin için çok kaygılanmış. Evet, epey bir zaman geçti haberleşmeyle. Eski evimdeki güvercinliği dağıttım. Bir başıma vakit geçirebileceğim bu evi yaptım o arada. Ocaktaki işlerle ilgili fazla sorumluluk aldım. Anlayacağınız birbirine dolanan günlerin akışında arayamadım işte. Kim bilir, belki aramızdaki bağın biraz daha gevşemesini istemiş de olabilirim. Mutlu musunuz peki? Huzurluyum. Mutluluk benim için hiçbir zaman önemli bir kavram olmadı. Daha çok bir rastlantı gibi yaşadım mutluluğu. Kısa anların hediyesi gibi. Yaşamın karşıma çıkardığı bazı anlar benim için mutluluk demekti o kadar. Hem unutmayın, mutluluk her zaman eğlenceli bir şey değildir. İnsan mutlu olmak için aşık olmaz. Aşk bir kaçınılmazlıktır. Jamal sustu, bir süre başını öne eğip içini dinledi. Bir fincan daha inci çayı istedi. Lalulu ile Wiley'nin aşkındaki kendi boyunu aşan şiiri hissetti. Araya onca zamanın ve uzaklığın girdiği bu iki kadının arasından kendisini kavramakta zorlandığı bir yoğunluğun varlığı sızıyordu hala. Onların baş başa kaldıklarını, neler konuşabileceklerini, neler yaşayabileceklerini aşağı yukarı anlamaya başlamıştı. Onların arasında yeri yoktu. Bir süre fincanlardan yükselen incecik buharı seyretti dalgınlaşmış gözlerle. Buraya gelirken bahçe çitlerine tünemiş soyomana kuşları üçlü beşli gruplar halinde ışığı azalmaya yüz tutan göğe ağmaya başlamışlardı. Sonra aralarındaki sohbet bir süreliğine daha önemsiz konulara kaydı. Arada bir dışarıdan gelen bir sese kulak kabartıp kendi derinliklerine çekildikleri oluyordu. Söz kaçınılmaz olarak tekrar Lelou'ya geldiğinde, belki Lelou ile ikimiz yan yana düşünüldüğünde bunun tersi gelebilir insanın aklına, ama Lelou'nun teni erkeklere tamamen kapalıdır. Arada bir erkeklerle birlikte olmayı seven bendim, ama bunlar ayrılmamız için bir neden değildi. Birkaç kıskançlık kavgasıyla savruluşturulmuş önemsiz kaçamaklardı sonuçta. Eminim şimdi karşılaşmış olsaydık Lelou'yla her şey daha farklı olurdu. Şimdi olgunlukla karşılaşabileceğimiz bir sürü şeyin birikip ilişkimizi yıpratmasına asla izin vermezdik. Açık söylemek gerekirse ikimiz de niye ayrıldığımızı bilmiyoruz. Sanki o noktaya kendiliğinden vardık. Sözün ortasında birdenbire sustu, zihninde bir şeyi tartıyor gibiydi. Aşka hazır olmayanlar, aşka tutulduklarında ne yapılacaklarını tam olarak bilemezler. Onların aşkını kaçınılmaz sonu hazırlayan tuzaklar daha çok kolay barınır. Her ne kadar aşk genç kalplerin işi olsa da aşkı yaşamak tecrübeyle kazanılmış donanım ister. Gençken kolay sahip olunamayacak bir donanım. Nasıl bir yaman bir çelişki değil mi? Aşk üstüne ne çok düşünmüşsünüz diyor Jamie'in hayranlıkla. Lelou gibi bir kadını ayırmak kolay mı oldu sanıyorsunuz? Herkesin hayranlık duyduğu büyük bir şair, güzel, güçlü bir kadın o. İnsan o kadar hayranlık duyduğu birini eşitiymiş gibi sevemiyor. Sevgilisi bile olsa beceremiyor bunu. Bir süre sonra onun hayatını yaşamaya başlıyor, giderek gölgesi oluyorsunuz. Başlarda hoşa giden, insanın azıcık gururunu okşayan bu durum bir süre sonra katlanılmaz, dayanılmaz, hatta acı verici olabiliyor. Ne zaman gidip bir erkeğin kollarını atsam kendimi, içime sorardım bunun ne kadarı tenimin çağrısı, ne kadar Lelou'ya ödeşme isteğidir diye. Bunu sormaya başladığında kendisini sevmez oluyorsun. Kendini sevmeden karşı tarafa verdiğin aşk temiz kalmıyor. Kararmış, incinmiş duygular gidiyor işin içine. İnsan önce kendini incitiyor. Sonra günün birinde artık yalnızca kendisine ait bir hayatın olsun istiyorsun. Kimsenin gölgesi üstüne vurmasın. Sanırım bir daha Lelou kadar sevebileceğim bir kadın çıkmayacak karşıma. Kimseyle onunla yaşadığım güzellikte, yoğunlukta bir aşk yaşayacağımı da sanmıyorum. İlişkimizde eğer birimizden biri diğerinin anası da ya da kızı rolünü kabullenebilseydi işimiz kolaylaşırdı belki. Ama biz birbirimizi sevgili gibi sevdik. Eşit haklara sahip iki sevgili gibi. Ayrılmamız kaçınılmazdı. Sen de çok iyi biliyor olmalısın ki Lelou gibi kadınlar ancak uzaktan sevilir Jamie. Jamie Wiley'nin ustalıkla konuyu kendisine döndürmesi karşısında afallıyor. Yüzünde beliren ifade üzerine Wiley, bütün bu anlattıklarından sonra eminim ona karşı sadece arkadaşça hisler beslediğini söylemeye kalkışmayacaksındır bana, diyor. Ona ilk kez sen diye hitap ediyordu. Jamie'in yüzüne dürüstçe teslim olduğunun ifadesi gelip yerleşti. Buruk bir gülümseyişi de başını sallamakla yetindi. Şu an Wiley karşısına ne olarak görmesi, konumlaması gerektiğini bilemiyor Jamie'in. Konuşmaya kalkıştıklarını bunun kesinlikle iki erkek arkadaşın kendi aralarında dertleşmesine benzemeyeceğini seziyor. Üstelik işlerinden biri uzun süre Lelou'nun sevgilisi olmuşken bu eşsizlikte ne konuşulup paylaşılabilir ki? Lelou'ya karşı hissettiklerinin tam olarak ne anlama geldiğini bile bilmediğini söylemekle yetiniyor. Bunu söylerken iştenliğinden kuşku duymamasını ümit ediyor. Anlıyorum, diyor Wiley, bazı duyguların kolay tanımlanamaz olması daha güçsüz oldukları anlamına gelmez. Gün tamamen batmış, günün kısılmış ışığında gölgede kalmış yüzleri zar zor seçiliyor şimdi. Bir süre daha öylece oturup gölgeleri iyice koyulaşana dek konuşmayı sürdürüyorlar. Ancak karanlık her şeyi yuttuktan sonra kalkıp kandilleri yakıyor Wiley. İstersen burada kalabilirsin Jamie, konuk odamda her zaman boş ve temiz bir yatak bulunur, dediğinde Jamie olası bir hikayenin kapısının aralandığını düşünerek ümitlenmek istemiyor. Akşam yemeğinde içecek birkaç kadeh şarabın gevşeticiliğinde yaşanabilmesi mümkün bir hikaye boşuna bel bağlamak istemiyor. Bir yanı isterken diğer yanı istemiyor. Wiley gibi alımlı, dişlerini iyi korumuş, çekici bir kadına karşı arzu duymamak mümkün değil elbet. Üstelik arada bir erkeklerle birlikte olduğunu söylemesi, teninin kendisine kilitli kalamayacağında önemli bir işareti. Ama nedense içinde bir şey onu engelliyor. Sanki bütün akşam olduğu gibi Lelou'nun gölgesi hep aralarında duracak. Valentin'in üzerinden Delaloya dokunmak düşüncesi, ona bu yolda dolaylı olarak eline geçirebileceği duygusu, erkekçe bir iştahla tenini karıncalandırsa da, kavuşmanın bu biçimini kabullenmeyi Delaloya karşı beslediği duyguların soyluğuna yediremiyor. Jamie'ın duyguların gururuna her zaman inanmış biri oldu. Hayattan karşılığını alamamış duyguların elinde bir tek gururun kaldığını bildiğinden, onu da bir gecenin hevesine kurban etmek istemiyor. Lalu'dan çok kendisine duyduğu bir sadakat bu. Bunun doğru ya da yanlış olmasının bir anlamı yok gözünde. Jamie kendini böyle seviyor. Hem bu ikisi arasında yaşanacak şeyin az önce Vaila'nın söz ettiği gibi Lalu'ya karşı bir çeşit ödeşme sayılıp sayılamayacağından da emin olamıyor. Sonuçta insanın aklını bu kadar karıştırıp duygularını tarazlandıran bir durumun kimseye iyi gelmeyeceğini, aralarında bir şey olacaksa bile bunun ikisi tarafından da hakkıyla yaşanamayacağını düşünüyor. Vaila gibi, Lalu gibi kadınların gecenin sonunda iki tas su dökünüp insanın gönül ferahlığıyla ardında bırakabileceği kadınlardan olmadığının da farkında. Geçmişte kalmış bazı deneyimlerinden hatırladığı kadarıyla bazı kadınların gölgeleri uzun, hatıraları ağır oluyor. Bu arada birdenbire asıl göz ardı ettiği şeyi hatırlıyor Jamie'ın. Belki de Vaila yalnızca konukseverliğinin gereği olarak gece burada kalmasını istemiş olabilir ondan. Gecenin bir vakti odasının kapısını açarak üstüne ince bir gecelikle içeri süzüleceğini, nereden çıkarmış olduğunu şimdi gecikmiş bir soru olarak soruyor kendisine. ''Niye güldünüz?'' diyor Vaila. ''Hiç'' diyor Jamie. ''Aklıma tuhaf bir şey geldi. Her neyse, çok güzel vakit geçirdim. Her şey için çok teşekkür ederim. Ama artık gitmeliyim. Nasıl isterseniz.'' Vaila ona ''Yeniden siz'' diyor. 34. ayrımın sonu, sayfa 386.